Neyse adımız yolunda için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Tabii eğitim ve öğretime ara verilmişti. 15 gün semester tatilindeydi sevgili öğrenci kardeşlerimiz. Bugün de okulları açıldı. Hepsine de başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu güzel bir eğitim öğretim dönemi diliyoruz hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dopdolu bir program hazırladık Hayatın Sesleri'nde sizler için. Sizin de bizimle birlikte olmanızı, bize iletiler göndermenizi ve değerli konuklarımıza varsa sorularınızı ulaştırmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak Avrupa ülkelerinde yapılan Türkçe televizyon yayınlarının dünü ve bugünü üzerine Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ersoy Soydan'la güzel bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız daha olacak. 2019 Satranç Türkiye Kupası 27 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Turnuvanın ayrıntılarıyla ilgili detayları Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş'ten alacağız ve sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız. Son dönemlerde gündemde olan ketojenik diyeti merak edenler programımızın son dakikalarını kaçırmasınlar. Diyetisyen Feride Şimşek Benli bizlerle birlikte olacak ve ketojenik diyetin ayrıntıları üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Geri gel, artık yeter.
Unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri. Çıldırırdım belki sevinçten, bir gün bana dönsem geri. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. Her şey bitmedi, bitemez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım.
Kahretmezdim günlerimi. Ama aşkta gurur olmaz derler. Yalvarırım affet beni.
Unutmak zor geçenleri, sevgi dolu o saatleri.
Hiç ayrılmayalım.
Her şey bitmedi.
sevmez. Aşkımız kalmasın yarım. Mutlu günler geri gelsin. Ne olur hiç ayrılmayalım. Her şey bitmez.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ersoy Soydan var. Sayın Soydan hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Bizi dinleyenlere, özellikle Avrupa'da da dinlediklerini biliyorum. Avrupa'daki Türk televizyon yayıncılarına ve dünyanın her tarafında bizi dinleyen Türklere selam olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. İletişimci hocamızdan da ancak böyle bir açılış onlara ulaşır. Çok çok güzel bir açılış oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkçe yayınlar başladı yıllar önce ve tabii biz de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak bu akımın öncülerindeniz. Ama isterseniz o ilk yıllara dönelim. Özellikle Avrupa ülkelerinde Türkçe televizyon yayınları ne zaman başladı? İlk hangi ülkeydi, ülkede başladı ve neden başladı? İsterseniz böyle başlayalım biz.
60'lı yılların başında Türk işçileri Avrupa'ya gitmeye başlayınca onların tabii ana vatandan haber alma ihtiyacı doğdu. Buna müteakip TRT, hani Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla, o zamanki adıyla yine Ankara Radyosu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla radyo yayınları başladı, ama bu çok kafi gelmiyordu. Çünkü televizyon yayınları o ülkelerde başlamıştı 60'lı yılların başında. 1965 yılında ilk kez Alman kamu televizyonu VDR'da bir program başladı. Sizin vatanınız, bizim vatanımız şeklinde. Daha sonra bu Hollanda'daki yayınlara devam etti ve Avrupa'nın aşağı yukarı 8 ülkesindeki kamu televizyonlarında böyle birer saatlik, haftada bir saat falan gibi düşünebileceğimiz Türk işçilerine dönük, onların sorunlarına dönük, tabii TRT'nin de program desteği yaptığı yayınlar yapıldı. Bu aşağı yukarı 1984'e kadar böyle gitti. Sadece kamu televizyonlarında yapılan yayınlardan söz etmek mümkün. O zamanlar tabii yani uydu yayıncılığı falan henüz daha gelmediği için ana vatandan haber almak çok mümkün değil. Sadece radyo kanalıyla haber almak mümkün. 1984 yılında Avrupa'dan yayın yapan ilk Türk televizyonu, Özel Türk Televizyonu, ATT adlı televizyon kuruldu ve rahmetli Özal bu yayına, o zamanki Cumhurbaşkanımız, 17 dakikalık bir röportaj vererek katıldı. 1984 yılında ilk Özel Türk Televizyonu kurulmuş oldu. Yalnız bu da tabii böyle günde 2 saatlik yayınlar yapıyordu. Önce Almanya'nın bir başka şehrinde başladı yayınlara, daha sonra Berlin'e taşındı. 24 saat tam zamanlı yayınlar yapan ilk Türk televizyonu ise TD1 adlı bir televizyon oldu. Bu televizyon Almanya'nın Berlin kentinde kuruldu. İlk aslında yayıncılık deneyimleri, ilk özel televizyon deneyimlerinin tamamı Türk toplumunun hani kalabalık olduğu Batı Berlin, o zamanki Batı Berlin şehrinde başladı. Daha sonra 1990'da TRT uydu yayıncılığını da kullanarak TRT İnt kanalını kurdu ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki ülkelerin neredeyse tamamında kablolu televizyondan, yani uyduyla oralara aktarıp yayınları kablolu televizyondan Almanya'nın tamamında, Hollanda'da, İsveç'te, İngiltere'de TRT İnt'in yayınlarını aktarmaya başladı. Bunu diğer Türk özel kanalları izledi. Şu an günümüzde uydu kanalıyla, yani uydu üzerinden yapılan 500 Türkçe yayınını Avrupa ülkelerinden seyretmek mümkün. Tabii bunların çoğu hani reklam falan, advertiyel yayınlar falan olsa var bile, toplamda 500 yayın seyredilebiliyor Avrupa ülkelerinden. Benim yaptığım çalışmada ben bir de son duruma baktım. Tabii Avrupa ülkelerinden yapılan yayınlarımızın durumu nedir? Toplamda tespitlerimize göre 12 televizyon kanalımız var. Avrupa'da yayın yapan, Avrupa merkezli yayın yapan kanalımızın kanal sayımız 12. Ve aslına baktığımızda 500 televizyon kanalı içinde 12 gayet düşük bir rakam. Bunlardan Duisburg merkezli Kanal Avrupa hani karasal yayın da yapıyor ve diğerleri de internet üzerinden yayın yapıyor ve son 2 yılın hani trendi Türk vatandaşları arasındaki eğilimi ise diyelim daha çok internet üzerinden, özellikle IPTV üzerinden yapılan televizyon yayıncılığı deneyimleri üzerinde yoğunlaşıyor. Çünkü Türk toplumu pahalı bir şey olduğu için, yayıncılık sistemi olduğu için televizyon yayıncılığı, karasal ya da geleneksel yayıncılık, IPTV ve internet üzerinden yapılan yayınlara yönelmiş durumda. Mesela Fransa'da çok güzel bir örnek var. Kendilerini hani buradan hatırlatmak isterim. Kardeş TV Paris'te yayın yapan, özellikle Bahri Cesur'un kurduğu. Daha sonra Mediatürk TV var yine Ali Bey'in kurduğu Strasbourg'da. Bunlar IPTV üzerinden ve sosyal medya platformları üzerinden yayın yapan. Türkiye'de hani bu ilk defa 3-4 gün önce TRT Akademi'de yayınlanan makalede anlattığım televizyonlar özellikle internet üzerinden yayın yapan ve Türk toplumunu Fransa'da bir araya getiren. Yine İngiltere'de TV Londra var. Bu da Vedat Bey'in kurduğu İngiltere'deki bir deneyim. Belçika'da 3 tane yine böyle IPTV üzerinden yayın yapan Active TV, Corner TV ve Sky Live TV diye Türk toplumunun kurduğu televizyonlar var. Yani eğilim daha çok son yıllarda hani kurulmuş televizyonlarda daha çok internet üzerinden ve özellikle de IPTV üzerinden yapılan yayınlara kaymış durumda.
Hı hı. Hep Türkçe kanallarında Türkçe diliyle yayın yapılıyor değil mi? Hani farklı dillerde var mı?
Tabii. Ancak tabii mesela burada Kardeş TV'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Hı hı. Onlar ikinci kuşak göçmenlere ulaşabilmek için yayınlarında hani bazen Fransızca Türkçe de yayınlar yapıyorlar. Hani iki dilli de yayınlar yapıyorlar. Çünkü Avrupa'da maalesef hani bizim TRT'nin büyük çabalarına rağmen Türkçe medya şeyimiz, Avrupa'daki Türklere seslenen Türkçe medya deneyimlerimiz sınırlı. Ve oradaki ikinci kuşak göçmenlerin çoğusu artık Türkçeden daha ziyade o ülkelerdeki dillerle iletişim kuruyorlar. Zaten bir şeyi atladım. Kamu televizyonlarında Türkçe televizyon yayınları başlamıştı dedim. Türkçe programlar yayınlanmaya başlamıştı dedim. Ancak 90'lara geldiğimizde entegrasyona engel oluyor. Bahanesiyle bu yayınları kaldırdılar. Hiç, şu an kamu televizyonlarında hemen hemen hiç Türkçe yayın kalmadı.
Dediler, hiçbir ülkede madem, değil mi? Hiçbir ülkede yok.
Sadece Avusturya'da Okto TV diye bir topluluk kanalı var. Yani devletin destek olduğu. Hepsini kaldırdılar ve kaldırma sebepleri şuydu. Bu ülkede yaşıyorsanız bizim ana dilimizde iletişim kuracaksınız. Aslında yani entegrasyona engel olduğu iddiasıyla yapılan bir şeydi bu. Daha çok Türklerin, orada yaşayan Türklerin ana vatanla bağını kesme amaçlı bir şeydi. Doğruyu söylemek gerekirse bunu da eklemek lazım. VDR'ın o zamanki genel müdürü açık açık da yani bu yayınları kaldırırken bunu söylemişti. Şu an Avrupa'da kamu televizyonlarında, kamu radyolarında Türkçe yayıncılık neredeyse yok gibi bir şey. Ve özellikle kaldırılmış durumda yani. İsveç'te kaldırıldı, Norveç'te kaldırıldı, çoğu ülkede kaldırıldı yani.
Ama özel televizyonların yine yayınları devam ediyor internet
evet,
üzerinden.
Evet, bu dediğim gibi hani aşağı yukarı işte 7 ülkede Türkçe televizyon yayınları sürüyor. En çok tabii ki Almanya'da yoğunlaşıyor. Türklerin yarısına yakını Almanya'da yaşıyor, Avrupa'daki Türklerin. Daha sonra Türk nüfusuna göre, yoğunluğuna göre yayıncılık deneyimleri de devam ediyor. Mesela Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, İngiltere'de hatta işte İsviçre ve Avusturya'da da yayıncılık deneyimlerimiz var. 14 yayından söz edebiliriz. Bunlardan yalnızca 5'i kablo ya da uydu üzerinden izlenebiliyor. Kalanı internet yayınları.
Peki bu yayınlarda daha çok program olarak ne tür programlar tercih ediliyor?
Oradaki yani mesela yapılan programların çoğusu sohbet içerikli, Türk toplumunu bir araya getirme amaçlı. Bazen hani mesela bir konser, mesela dün gece Türkiye'deki engellilere yardım amaçlı bir konser yapılmıştı Avrupa'da, Paris'te. Hı hı. Ve onu yayınladılar. Hani Türk toplumunun bazıları hatta böyle gecelerini, düğünlerini, işte dernek gecelerini yayınlıyor. Sohbet programları yapıyorlar.
Haberler var mı bu yayınların içinde?
Yayınlarda hani haber diyebileceğimiz, hani oradaki Avrupa toplumundan haberler veriliyor ama düzenli hani TRT'nin veyahut da özel kanaldan göreceğimiz haberleri pek göremiyoruz. Evet. İşin doğrusu bir hayli amatör şekilde yürüyor. Hemen hemen hiçbirinin, hani Kanal Avrupa'yı saymazsak, reklam aldığını söyleyemeyiz. Hani daha çok kurucularının gayretiyle gidiyor.
Evet.
Bu özellikle internet üzerinden yapılan televizyon yayınları 20 yıl önce Hollanda'da başladı. Aslında Özcan Özbay diye bir şahsın girişimleriyle başladı. 20 yıldır devam ediyor fakat son derece hani özverili bir şekilde, neredeyse tek başına diyebileceğim, elbette gönüllü ekipleri var, Kardeş TV'de de var, Mediatürk TV'de de var, Strasbourg'daki diğerlerinde de var. Ancak bunlar ticari müesseseler değil çoğunlukla. Yani daha çok oradaki Türk toplumundan insanların gidip dayanışma amacıyla, destek olma amacıyla, hani bizim de sesimiz duyulsun, evet, şeklinde kurdukları, yaşatmaya çalıştıkları yerler. Hepsi değişik değişik işler yapıyor aslında. Hı hı. Oradan seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
Peki Sayın Soy'dan çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. TRT Akademi'de de yazınız olduğundan bahsettiniz. Eğer dinleyicilerimiz okumak isterlerse TRT Akademi'nin bu ay kimi? Hangi ay?
Evet, 2019 Ocak sayısında
da doktor öğretim üyesi Ersoy Soydan'ın yazısına ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza
getirdiğiniz
için. İyi günler diliyoruz.
Herkese çok selamlar. Özellikle Avrupa'daki dostlarımıza selamlar ediyorum.
Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ersoy Soy'dan telefon konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkçe televizyon yayınlarının dünü ve bugünü üzerine detayları aldık. Hayatın Sesleri farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Sayın Aşkın Keleş var. Sayın Keleş, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Asıl haberler sizde. Çok yoğun bir turnuva maratonunun üzerinden biz de değerlendirmeleri merak ediyoruz. Bildiğimiz kadarıyla ilk hafta küçükler ve yıldızlar mı, gençler turnuvası gerçekleşti. Sonraki semestrin ikinci haftasında da biraz daha yaşça büyükler galiba. Siz lütfen detayları anlatın.
Biz yıllardır semestr tatilinde ilk haftasında küçükler, yıldızlar ve emektarlar satranç şampiyonalarımızı gerçekleştiriyoruz. İkinci haftada Türkiye Kupası adını verdiğimiz, yaş, cinsiyet gözetmeden bütün herkesin katılabildiği bir turnuvamız oluyor. Hı hı. İlk haftaki turnuvamızın özelliği, küçükler, yıldızlar ve emektarlar kendi yaş gruplarında yarışan sporcular her yaş kendi yaş grubuyla yarışıyor. Küçükler dediğimiz 7 ve 12 yaş grupları arasında, yıldızlar 13 ve 18 yaş gruplarında. Dolayısıyla 7 ve 18 yaş grupları arasında yarışan küçükler ve yıldızlar şampiyonumuz oldu. Bir de emektarlar var. Emektarlar da 50 yaş üstü ve 65 yaş üzeri olmak üzere gerçekten bu işin emekçileri olmuş. Satranç emekçilerinin yarıştığı turnuvalardı. Hı hı. 7-12 yaş kategorisinde toplamda 1893 sporcu, 13-18 yaş grubunda 661 sporcu, emektarlarda da 81 sporcu ile geçen hafta 2636 sporcu ile toplamda da 7000'e yakın konukla Antalya'daydık. Çok güzel, muhteşem bir turnuva geçirdik.
Maşallah, bir de tabii emektarlarımız da var. Onlar da gerçekten çok kıymetli yıllarını vermişler. Hani evet, küçük yaşta, 7 yaşta başlıyor ama satrancın yaşı yok. 65 yaş üzerinde olsalar bile hala büyük bir sevgiyle satranç oynamaya devam ediyorlar, değil
hem
mi?
Hem de nasıl? En yaşlı emektarımız da 83 yaşında. Aa, maşallah. 7 yaşından 83 yaşına kadar herkes oradaydı.
Ne kadar güzel. Süre de gerçekten çok uzun. Peki küçükler dayanabildi mi bu kadar yoğun bir tempoya? Hani büyükler, yaşları biraz daha büyükçe olanlar mı daha iyiydi? Nasıldı? Hangi ülke diyorum, hangi şehirlerden daha çok katılım vardı?
Şimdi yaklaşık 70 tane, 72 tane şehrimizden katılım vardı. Hı hı. Biz normalde her sene yani son 2 yılda 81 ilimizden katılımla bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Bu sene işte malumunuz geçen seneki fiyat artışlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı da biraz daha katılımımız azaldı. Bu azaldı dediğim rakam da işte 2636, evet, sporcu. Geçen sene de bu 2800 sporcuydu. Hani azaldı dediğimiz rakamlar da bu
çok
kadar
da azalmadı aslında. Evet.
Yok yok, aslında hani fiyat artışı %10, %20, %30 fiyat artışlarını düşünürsek aslında biz %20, %30 büyümüşüz demektir.
Evet.
Azalmamışız demektir aslında bu mantıkla baktığımızda. Dolayısıyla bizim küçükler yıldızlar şampiyonumuz da her yaş kategorisinde genel kategori ve kızlar kategorisi olmak üzere toplam 24 kategorimiz var. Buradan her kategorinin kendi içerisinde belli sayılarda sporcuları milli takım havuzuna alıyoruz. Hı hı. Toplamda 220 tane sporcumuz milli takım havuzuna giriyorlar. Bu milli takım havuzuna girince ne oluyor? Bir de biraz da ondan bahsedeyim.
Lütfen, lütfen.
İlk sporcumuzu biz uluslararası turnuvalarda değerlendiriyoruz. Dünyada yapılan turnuvalar ikiye ayrılıyor. Bir Avrupa, bir dünya yaş grupları. Hı hı. Bunlar da gene kendi işlerinde yaş gruplarına göre tek yaşlar ve çift yaşlar olmak üzere ikiye bölünüyorlar. Dünya okullar veya Avrupa okullar dediğimiz tek yaştaki yarışmalar, tek yaştaki sporcuların yarıştığı yarışmalar, müsabakalar oluyor. Çift yaştakilerde dünya ve Avrupa yaş grupları oluyor. Mesela biraz önce, yayından önce sizin de çocuğunuzun da 7 yaşında turnuvaya katıldığını öğrendim.
Evet.
6. olmuş. Tebrik ediyorum bu arada.
Teşekkürler, muhteşem, sağ olun. Güzel, bütün harika çocuklarımızın başarısını, hepsini tebrik ediyoruz.
Zaten katılıyor olmak bir başarı her şeyden önce. Bu cesareti göstermek, buraya gelmek, emek harcamak zaten başlı başına.
Tabii ki daha o kadar küçükler ki.
Ve ufacık çocuklar dediğiniz saatlerce orada satranç turnuvasında nasıl oturuyorlar?
Evet. Bizi koysanız biz o kadar saat masa başında gerçekten vakit geçiremeyiz ki, hemen başka işlerle uğraşırız ama hani maşallah, demek ki satranç o kadar insanı odaklayan bir spor.
Evet, evet. Dolayısıyla o tek yaşlardaki birinci, ikinci, üçüncü olanları dünya ve Avrupa okullara gönderiyoruz. Çift yaşlardaki sporcularımızı da dünya ve Avrupa yaş gruplarına gönderiyoruz ve bizi oralarda temsil ediyorlar. Her yaş kendi yaş grubuyla dünyadaki ve Avrupa'daki sporcularıyla karşılaşıyorlar. Üçüncüden sonraki sporcularımız da gerek yurt içindeki open turnuvalara, gerekse yıl içinde yaptığımız kamplarla Onlarla da başka programlar yapmaya devam ediyorum.
Evet, biraz da bu geçtiğimiz hafta gerçekleşen turnuvadan bahsedelim. O da yine eminim çok yorucu, çok yoğun ama bir o kadar da zevkli bir turnuvaydı.
Kesinlikle yaklaşık o da 68 ilden 310 sporcuyla Türkiye Kupası ismini verdiğimiz, herhangi bir yaş kriteri, cinsiyet kriteri olmadan tüm herkesin bir arada oynayabildiği bir turnuva. Hı hı. Turnuvaya şöyle bir göz attığınızda 7 yaşındaki bir kızımızla 70 yaşındaki bir beyefendi çok rahatlıkla bu turnuvada yarışabilir. Keza buna benzer görüntüler zaten oldu. Hı hı. Bu turnuvanın bir özelliği, bu turnuvanın ilk 6 dereceye giren sporcuları Türkiye şampiyonasında yarışmaya hak kazanıyorlar. Dolayısıyla bizim bu senenin sonuna doğru yapacağımız Türkiye şampiyonasındaki 12 tane sporcudan 6 tanesi bu şekilde seçilmiş oluyor. Hı hı. Ve bu sporcular orada da başka bir mücadele gösterip Türkiye şampiyonu olmak için savaşacaklar.
Sonra onlar da dünya şampiyonalarına gidecekler mi?
Onlar da Avrupa bireysel dediğimiz dünya şampiyonu öncesinde yapılan turnuvalar var. Oralara katılıyorlar. Eğer Avrupa bireysel şampiyonasında katılan yaklaşık genellikle 300-400 sporcu oluyor Avrupa'daki bireysel şampiyonasında. Hı hı. Orada ilk 23'e girdiklerinde de dünya kupasına katılma hakkı elde ediyorlar. Dünya Kupası'nda tüm dünyadan 128 sporcu seçiliyor. Bu 128 sporcudan birisi de Dünya Kupası'nı almaya aday oluyor. Bizim bugüne kadar 5 taneye yakın sporcumuz Dünya Kupalarına katılma hakkı elde etti.
Ha, maşallah. Gerçekten çok çok zor ve çok zorlu bir spor ve bir o kadar da zevkli diyoruz. Onu tabii oynayanlar daha iyi bilir ama siz de çok büyük emek sarf ediyorsunuz. Çok büyük organizasyonlar. Size de emekleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun. Biz bu işi tabii hep birlikte yapıyoruz. Aslında sizler olmasanız, veliler olmasa, bu sporcular olmasa aslında bunun çok büyük bir kıymeti yok bizim emeklerimizin. Asıl büyük emeği de harcayanlar bana göre de aslında sporcularımızı desteksiz bırakmayan velilerde. Çünkü evet, anne babaların bu konudaki destekleri olmasa bu sporu sürdürmek hakikaten çok güç.
Evet, hem maddi hem manevi anlamda gerçekten
kesinlikle,
çok güç.
Kesinlikle, kesinlikle.
Öncelikle sevgili sporcularımıza hayatlarında başarılar diliyoruz. Sonra bütün anne babalara kolaylıklar diliyoruz. Ve siz değerli federasyon görevli ve başkan ve vekillerine de ayrıca çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Çok
kolaylıklar diliyoruz.
Çok sağ olun. Ben de size çok teşekkür ederim. Bu vesileyle de bütün herkese satrancı ve yarışmalarımızı duyurabilme şansı verdiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Siz de sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Aşkın Keleş telefon hattımızın diğer ucundaydı. 2019 Satranç Türkiye Kupası'ndan yapılan hem küçükler hem de büyükler arasında gerçekleşen turnuvalardan bahsetti. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında konuğumuzu stüdyomuza alacağız.
Çiçek dürbünümü salladım, iç içe geçti aşklar meşkiler. Daldığım renkli anılar, şekil şekil çiçek açtılar. İmbik seni geçmişiz, haddelenmişiz, demlenmişiz, of, helvelenmişiz. Bir de bakmışız aman aman, sabah olmuş, yolun yarısını çoktan geçmişiz. Kafasını attık hayatın, yaşıyoruz ince ince. Meyana çıktık, dönüyoruz nakaratı gönlümüzce. Kafasını attık hayatın, yaşıyoruz ince ince. Meyana çıktık, dönüyoruz.
taşını attık hayatın. Kasma kendini rahat bırak, ferahından al keyfine bak. Huysuzluk etme boş yere, bak olacağına varıyor hayat. İmbik seni geçmişiz, haddelenmişiz, demlenmişiz of, helvelenmişiz. Bir de bakmışız aman aman, sabah olmuş, yolun yarısını çoktan geçmişiz. Kafasını attık hayatın, yaşıyoruz ince ince. Meyana çıktık, dönüyoruz nakaratı gönlümüzce. Kafasını attık hayatın, yaşıyoruz ince ince. Meyana çıktık, dönüyoruz nakaratı gönlümüzce. Kafasını attık hayatın, yaşıyoruz ince ince.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyetisyen Feride Şimşek benli şu anda evet. Stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Dinleyicilerimizin çok ilgisini çekeceğini umduğumuz evet. bir konuyu konuşacağız sevgili diyetisyenimizle. Son dönemde de bayağı gündemde bu konu.
Çok fazla.
Değil mi? Hı-hı. Ketojenik diyet.
Çok da merak ediliyor, çok da araştırılıyor.
Niye peki? Yani bir dolu diyet var. Niye ketojenik diyet bu kadar merak ediliyor?
Sanırım hızlı kilo verdirdiği için.
Tabii biz böyle hemen bir an önce bütün kolay kilolar yoldan, gitsin istiyoruz
öyle.
Değil mi?
Kolay yoldan. Kilo vermek tabii ki herkese çok cazip geliyor. Hı hı. Onun için insanlar araştırıyor. Karşılarına çıkan diyetlerden bir
en
tanesi,
kısasını belki.
Aynen öyle. Ketojenik diyet çıkıyor karşılarına. Onu üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bize de çok geliyor zaten.
Öyle
çok
mi?
Fazla soru geliyor. Evet.
Öncesinde bilinmiyor muydu bu? Son zamanlarda niye bu kadar bilinir hale
evet.
geldi?
Yok. Öncesinde de fazlasıyla biliniyordu. Hatta bizim hastane vakalarımızda epilepsi hastalarına uyguladığımız bir diyet yöntemi aslında ketojenik diyet.
Aslında hastalık tedavi edici
tabii, tabii,
bir yöntem.
Hastalık tedavici yöntemi var. Hatta ona da değineceğiz. Kanser hastalarına da uygulanıyor bu yöntem. Mesela nasıl anlatayım? Epilepsi hastalarında bu epileptik nöbetler var ya, onun geçmesi için.
Epilepsi
veya,
yani sara nöbetleri gibi.
Ha, sara nöbetleri biliyorsunuz yoğun bir titreme halinde ve baygınlık halinde gerçekleşiyor. İşte onu önlemek amaçlı yapılan bir diyet aslında. Genel amacı karbonhidratı tamamen kesmek. Tamamen kesmek aslında çok zor. Şimdi karbonhidrat deyince aklımıza hemen hamur işleri, ekmek,
hemen şeker,
makarna gibi geliyor. Ama hayır, sadece onlarla sınırlı değil. Hı-hı. Baklagiller mesela birer karbonhidrat. Kuru baklagil. Bunlar ne? Nohut, kuru fasulye, mercimek. Bunlar tamamıyla karbonhidrat kaynaklı. Evet, içerisinde güzel de proteinimiz var. Bitkisel protein ama temel enerji kaynağı karbonhidrattır. Hmm. Meyveler karbonhidrat. Mesela bir porsiyon elma. Bir porsiyon elma dediğim bir Amasya elması büyüklüğünde baktığınız zaman. Ve içerisinde 15 gram karbonhidrat vardır. Sadece karbonhidrat. Proteini yoktur mesela meyvelerin. O yüzden ketojenik diyet biraz sıkı bir diyet. Meyveleri kesmemiz gerekiyor. Bu kuru baklagilleri kesmemiz gerekiyor tamamen. Hatta belirli sebzelerle beslenmemiz gerekiyor.
Çok
sebzelerde de çünkü karbonhidrat var. O yüzden herkesin uygulayabileceği bir diyet yöntemi değil. Ha, biz kullanıyor muyuz diyetlerimizde? Mesela ben bir diyetisyen olarak kullanıyor muyum? Evet, yer yer kullanıyorum açıkçası.
Ama gerektiğinde kullanıyorsunuz değil mi? Hani herkese ben işte bir anda 30 kilo vermek istiyorum hemen kısa sürede diyen birinde de kullanılabilir
olmuyor
mi?
Yani şöyle, dediğim gibi çok dikkat gerektiren ve çok sıkı bir diyet sistemi bu. Kişi ne yapıyor? Bir ay devam ediyor, ikinci ay boşlayabiliyor.
Çünkü o kadar zor ki.
Çok zor. Gerçekten çok zor yapılması. O yüzden mesela bir haftalık alabiliyorum kişiyi ketoz ise. Bir hafta boyunca tamamen karbonhidratı kesip, meyveleri de kesip, tamamıyla vücudu ketoz ise alıp, hani vücudu şaşırtmak anlamında benim kullandığım bir diyet sistemi bu sistem.
Aslında
açıkçası.
Bir nevi oruç hali gibi değil mi? Hani böyle sanki hiçbir şey yemeyip sonrasında işte iftarda yemek gibi bir öyle geldi.
Öyle değil aslında.
O kadar
şöyle,
değil.
Ketojenik diyeti ben anlatayım size hemen.
Ya da önce şöyle başlayalım. Hı. Ketojenik kelimesi nereden ileri geliyor? Hani o ketozize girme gibi bir tabirden bahsettiniz. Hani biraz daha açıklayıcı ketosis olması açısından.
Karaciğerimizde keton cisimcikleri oluşur. Keton cisimciklerinden kaynaklı bu isim verilir zaten, ketojenik diyet. Keton cisimciğini biz nasıl anlıyoruz peki vücutta? Bir, en önemlisi ağız kokusu. Kişi yemeğini yemiştir gün içerisinde, kendini tok hisseder ama ağzı kokar. Aseton kokusu vardır yoğun bir. İşte o kişinin vücudu ketozise girmiştir. İkincisi idrar sıklığı, çok fazla idrara çıkar. Bu da ketozise girmenin bir
sebebi. Ya bu bir hastalık aslında, öyle mi?
Yani şöyle baktığınız zaman değil mi, böyle bir farklı geliyor. Evet. Olmaması gereken bir durummuş gibi geliyor. O yüzden şimdi biz danışanlarımıza diyoruz ki bu uzun süre yapılmayacak bir şey. Bunu sen bir ay, belki iki ay, hani şöyle vücudunu bir dengeye sok. İnsülin hormonunu düşüren bir diyet çünkü. Hani insülin hormonunu şöyle bir dengeye girsin. Ondan sonra belli ölçülerde, belli karbonhidrat ölçülerinde devam edersin diyoruz mesela. Az önce dediğim gibi yani yoğun idrara çıkma. İdrar da koyu bir idrar. Hı hı. Koyu bir idrar geliyor ve idrarda da koku oluyor. Keton kokusu. Hı hı. Aseton kokusu daha doğrusu. Ağız kokusu olabiliyor. İşte bu ketozis demek. Keton cisimcikleri demek. Karaciğerde üretiliyor.
Herkes de üretiliyor ama bu diyet yapıldığında daha mı fazla üretiliyor? Öyle bir şey mi?
Herkes de üretilmiyor. Şimdi ketozis şu şekilde giriliyor. Vücut glikoz yerine enerji kaynağı olarak yağları kullandığı zaman giriyor.
O yüzden de bu
çok önemli bir ayrıntı.
Evet,
bu.
Ketojenik diyet yapıldığında biz vücudumuz karbonhidrat yerine yağları yakmaya başlıyor.
Yağları yakmaya başlıyor. Aynen öyle. Bizim temel enerji kaynağımız nedir? Herkes bilir bunu. Glikoz, karbonhidrattır. Şimdi bu diyette bizim tamamıyla karbonhidratı kesiyoruz veya diyoruz ki 50 gramın altına düşmesi lazım. Şimdi 50 gram karbonhidrat deyince 50 gram ekmek gibi düşünmemek lazım. Şimdi bir bardak sütte 9 gram karbonhidrat vardır. Bir bardak süt. Mesela biz o sütü protein olarak düşünüyoruz değil mi? Protein var, kalsiyum var.
Ya da kalsiyum olsun diye içiririz hep.
Hayır, sütün içerisinde 9 gram karbonhidrat var. 4 kaşık yoğurdun içerisinde 9 gram karbonhidrat var. Az önce dediğim gibi bir porsiyon meyvenin içerisinde 15 gram karbonhidrat var. Ve biz ketozisi alırken insanları bunları tek tek hesaplıyoruz ve 50 gramın üzerine çıkmamaya çalışıyoruz. Yani bir uzman tarafından yapılması gerekiyor.
Yoksa internetten açayım ben bir ketojenik diyete başlayayım. Neyse bir hafta kendi kendime yapayım diye bir şey çok tehlikeli.
Evet, dediğim gibi sebzeleri bile sınırlamamız gereken sebzeler var. Yani patates, nişasta mesela. Nişastalı tüm sebzeleri tamamıyla kaldırmak gerekiyor açıkçası. Vücut glikozu bıraksın, tamamıyla enerji kaynağı olarak yağı ele alsın. Amaç bu. Şöyle nasıl yararları var bundan bahsedeyim. İnsülin hormonu glikoz vücuda girdikçe salgılanan bir hormon. Şimdi glikozu görünce insülin pankreastan salgılanmaya başlıyor. Kan şekerini yükseltiyor. Değil mi?
Evet.
Bu yüzden zaten biz diyoruz ya bizim ilk enerji kaynağımız glikoz. İşte bunu alıyor, hücrelere taşıyor. Ama insülin direnci hastası olan insanlar.
Yani şeker hastası.
Şeker hastası olan, insülin direnci hastası olanlar. Yani kanında çok fazla insülin hormonu seyredenler hücrelere glikozu taşıyamıyor insülin. Ve sürekli glikoz kanda yüksek seyrediyor. O yüzden açlık kan şekerini ölçtüğümüz zaman ne oluyor? Yüksek yüzün üstü çıkıyor. Sürekli. Şimdi açlık kan şekeri yüzün üstü çıkan kişiler zayıflayamıyor. Zayıflayamaz. İmkansız. Çünkü insülin anabolik bir hormon. Yani diyor ki ne gelse de depolasam yağ olarak. O yüzden bizim yediğimiz her şeyi alıyor. Özellikle karbonhidrat kaynaklı. Ekmeği yiyoruz, makarna yiyoruz mesela. İşte hamur işini yiyoruz. Onu alıyor, yağ olarak atıyor.
Kilo olarak yani.
Kilo olarak tabii. Yağ olarak depoluyor. Şimdi ketozisin, ketojenik diyetin böyle bir avantajı var. İnsülin hormonu olabildiğince çok az salgılanıyor. Yani aldığımız o 20 gramlık karbonhidrat gibi karbonhidrata göre salgılanıyor. Bu yüzden de kişilerin kan şekeri düşük seyrediyor.
Peki araya şöyle küçük bir soruyla hemen gireyim. Hani kan şekeri düşük seyretmesi şeker hastaları için iyi bir şey. O zaman şeker hastalarına önerilen bir diyet
Hayır.
mi?
Hayır.
Tamam.
Çok hakikaten önemli ayrıntılar var. Şimdi herkes bu diyeti yapamıyor. Şeker hastaları yapamaz bu diyeti. Kan şekeri çok fazla düşer. hipoglisemiye girer, ağır hipoglisemiye girer. Yani kan şekeri 40'a düşer, 30'a düşer. Bu sefer hastanelik olur, komalık olur. Kan şekeri çok hızlı düşenler var. Reaktif hipoglisemi hastalarımız var mesela. Yemek yiyor, yemekten sonra bir kan şekeri düşüklüğü yaşıyor. Ama karnı tok mesela. Bunlar reaktif hipoglisemi hastalarımız. Bunlar da uygulayamaz. Bunların vücudunda glikoz olması gerek. Glikoz girmesi lazım. Yani insülin hormonu dengesizliği olan kişiler bu diyeti uygulayamıyor açıkçası. Evet. Kardiyovasküler hastalıkları olanlar, olan kişiler, olan bireyler de uygulayamıyor kalp açıkçası. Hastalığı. Çünkü yoğun bir yağ alımı var bu diyette. Yani bu diyetin %50'ine baktığımız zaman %50 oranında bir yağ oranı oluyor. %25 oranında protein almamız gerekiyor. Yani protein serbest değil aslında bu diyette. Şimdi kişiler şey yapıyor, protein diyeti yapıyoruz, protein serbest.
Evet, evet.
Çok önemli bir ayrıntı söyleyeceğim size, çok enteresan. Proteinin fazlası da glikoza çevrilerek yağ olarak depolanıyor.
Hadi her şey. Değil mi? Vücut hemen kilo olarak.
Vücut çok akıllı. Evet. Yani bizim düşündüğümüzden de çok akıllı. O yüzden proteini de uygun miktarlarda almak lazım. Yani istediğin kadar protein yeme diye bir şey yok. Vücut proteinin fazlasını da glikoza çevirir, yağ olarak depolar. O yüzden aldığımız enerji kaç? Mesela 2000. Bayanlarda genelde 2000 olmaz. Bayanların metabolizması daha yavaş çalışır. Bu erkek metabolizması 2000. Bayanlarınki 1500 falan çalışır. %25'i proteinden gelecek mesela. Ketojenik diyette yağ oranı çok fazla oluyor. Karbonhidratı çünkü çok az bir orana düşürmek zorundayız ki vücut az önce dediğim gibi o keton cisimcikleri karaciğerde oluşsun. O yüzden yağ miktarı ön planda. Protein orta miktarda. Karbonhidrat da olabildiğince
hiç
az.
Hiç kadar az.
Yani 20 gram. Onu da nasıl hesaplıyoruz? Az önce dediğim gibi sütte bile 9 gram protein, pardon karbonhidrat var. Onu dahi hesaplayıp yazıyoruz yani. Ekmeği falan hiç karıştırmıyorum.
Peki mesela bir örnek rica edebilir miyiz? Sabahtan akşama kadar ketojenik diyete başlaması uygun görülen bir kişinin neler yiyip neler içmesi gerektiğini.
Mesela sabah kahvaltısından başlayalım. Biz ketojenik diyet hastalarımıza limonlu su bile öneremiyoruz. Limon çünkü fruktoz. İçerisinde şeker var.
Sadece su içmeleri
sadece
gerekiyor.
Sadece bir bardak suyla güne başlayabilirler. 2-3 adet yumurta yiyebilirler. Ama bu kişi kolesterol hastasıysa genelde biz diyoruz ki yani 2 tam yumurta, 1 yumurtanın sarısı, pardon beyazı. Beyazında çünkü 0 kolesterol vardır. 0 kalori vardır. Bu şekilde veya 1 tam yumurta, 2 tane yumurtanın beyazı şeklinde olabilir. Peynir tüketebilirler. Bol yeşillik yapabiliriz. Yeşilliklerde karbonhidratımız yok.
Peynir de yine süt ve süt ürünü. Onda
tabii 9 gram karbonhidrat.
Var. Onu bilerek tabii.
Var var. Evet. onu hesaplıyoruz dediğim gibi. Yani o 50 gramın altına çekeceğimiz için. İşte mevsimi değil ama domates salatalık yemek isterlerse içerisinde herhangi bir karbonhidrat bulunmuyor tüketebilirler. Zeytin veya ceviz. Cevizi zaten biz bu noktada çok fazla kullanıyoruz. Yani enerjiyi tamamlamak da gerekiyor açıkçası. Çünkü az enerji aldıklarında bu sefer elden ayaktan düşüyorlar. Tabii. Çok fazla halsiz oluyor. Ondan kaynaklı da enerjiyi biz az önce dediğim gibi yağdan alıyoruz ya. Hani kahvaltıda 4-5 adet ceviz yiyebilirler. Ceviz tüketemeyenler 15-20 adet zeytin tüketebilirler. Mesela böyle bir kahvaltı olabilir.
O zaman tuzda bir sakınca yok bu diyetten dediğim kadarıyla.
Yok herhangi bir sakınca yok. Yani tuz tabii ki ekstradan böyle fazla fazla turşuydu, şalgamdı falan tüketmeden istemeyiz. Çünkü ödem oluşmasın.
Evet.
Ama vücuda karbonhidrat girmediği için de çok fazla ödem oluşmaz. Neden? Çünkü bizim vücuttaki ödemimizin asıl sebebi karbonhidrattır. Karbonhidrat vücuda girdiği zaman sünger gibi su çeker mesela. İşte danışanlar geliyor, ben bakıyorum ödemi var, ha bu hafta karbonhidratı keseceğim diyorum mesela.
Siz önce
mesela
bir yağ ve vücudundaki o doku analizi gibi bir analiz tabii mi yapıyorsunuz?
Tabii tabii detaylı diyete ölçümlerimiz var, detaylı analizlerimiz var. Onları yaptıktan sonra işte yağımız, kasımız, su oranımız ortaya çıkıyor. İşte diyorum ki senin şu kadar yağ fazlalığın var, bunu vermemiz gerekiyor. Şöyle şöyle süreçlerden geçeceksin gibi.
Ona ama kişiye göre ketojeni tabii öneriyorsunuz, herkese önermiyorsunuz.
Yok, herkes önerilmez. Dediğim gibi hipoglisemi hastalarına asla önerilmez. Diyabet hastalarına önerilmez. Kardiyovasküler hastalıklara
önerilmez. Peki bu tür hastalıkları yoksa yani herkes yapabilir mi? Ya da yapmalı mı?
Yani şöyle yapabilir. Sıkıntı olmaz.
Ama süreyi mi kısa tutmak gerek?
Ama yani açıkçası ben onu savunan bir diyetisyenim. Çünkü devamı gelmez. Yani gerçekten şöyle baktığım zaman en fazla 2 ay yapanı biliyorum. En fazla. Üçüncü ayda tekrardan yeme düzeni tamamıyla değişiyor. Şimdi iki ay yaptın, verdin atıyorum 10 kilo. Şimdi üçüncü ayda tekrardan eski düzene dönüp böyle yoğun bir yeme isteğiyle, vücut çünkü kıtlığa girebiliyor. Hı hı. Yoğun bir yeme isteğiyle başlarsa eski düzenine, yemek düzenine, bu sefer hızlı bir
aldığından daha fazla, belki aynen, verdiğinden daha fazla alacak.
Aynen, ben de onu yapmak yerine, hı hı, hani zayıflamayı düşünen hastalar için söylüyorum. Ara ara haftada mesela, pardon ayda mesela bir haftanızı ayırın diyorum. Hı hı. O bir hafta içerisinde bu diyeti bir hafta boyunca disiplinli bir şekilde yapabilirsiniz diyorum, ama bu diyet hakikaten disiplin ister. En ufak bir şeyde ketozis modu bozulur. Suyu az içerseniz bozulur mesela.
Böyle gramı gramına, milimi milimine uyulması gereken öyle bir diyet.
O yüzden işte hani zorluk olabiliyor.
Evet. Bir dinleyicimiz tansiyon hastaları yapabilir mi diye sormuş.
Tansiyon hastaları yapabilir, hiç sıkıntı olmaz. Bolca yeşilliğini yerse hiçbir, hı-hı, sıkıntı olmaz.
Bu arada ben yine araya girdim, az önceki sorularım da sabah kahvaltısıyla devam ediyorduk. Sonra öğle ve akşam yemeklerine de ilerleyelim. Sabah kahvaltısında yiyebileceklerimizi cevizi demiştik en son. Sonra nasıl devam edeceğiz?
Şöyle devam edeceğiz. Bir protein olabilir öğlen yemeğinde, veya protein bulamıyorsa.
Bu arada o yediklerimiz olabilir. Yetti değil mi sabaha? Daha sabaha fazla yettim. Bir şey yok.
Mesela saat 8-8.30 civarı bir kahvaltı yaptık. Öğlen yemeği genelde 12.30 bir civarı falan oluyor, eğer bir yerde çalışıyorsa mesela. Orada ne yapabilir? Yani eğer bir kurumda çalışıyorsa, ben işte bunları çok detaylı sorguluyorum. Çünkü diyet yapılırsa işe yarar bir diyet oluyor. Yapılamazsa zaten elinde bir şey olmuyor. Sadece çabalıyorsun orada.
Sonuca ulaşılmıyor çünkü.
Sonuca ulaşamıyorsun. Can sıkıntısı, evet, tamamıyla. Bir süre sonra bırakıyorsun zaten. Şimdi kurumda et çıkıyorsa et tüketebilir.
Yemekhanelerinden bahsediyoruz.
Aynen aynen. Et çıkıyorsa eti rahatlıkla tüketebilir. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten yemekhanede verilen et miktarı az oluyor biliyorsunuz yani. Böyle bolca olmuyor. Belki 5-6 köfte kadar et olabilir. Veya nişastası sebze çıkıyorsa, yani bezelye içinde olmayacak, patates içerisinde olmayacak bir yemek çıkıyorsa mesela, ondan da yiyebilir, tüketebilir. Yanında ekmek olmayacak, hı hı, pilav olmayacak, çorba olmayacak, makarna olmayacak, pirinçli hiçbir şey olmayacak.
Tavuk olabilir mi?
Tabii tabii, tavuk, balık, köfte, hı hı, et haşlama, işte kuzu olabilir. Her türlü et, protein olabilir.
Yani protein olarak, hı, alınabilir. Evet. Öyle de akşama hemen hızlıca geçelim, süremizin de sonlarına geliyoruz.
Tamam. Şimdi şöyle bir ara öğün vermek isterlerse, hı, eğer çünkü ihtiyaç hissedebiliyorlar. Belki orada bir süt takviyesi olabilir onlar için. Bir, hı hı, Nescafe'li bir süt. Süt tozu şeklinde, beyazlatı şeklinde kullanmasınlar da kendi sütlerinden. İçerisine Nescafe atabilirler. Hafif bir tarçın atabilirler. Olabilir saat 4 gibi. Hı hı. Aynen. Akşam içerisinde yine protein alabilirler. Çünkü bizim için dediğim gibi karbonhidratı tamamıyla kısmak değil de, nasıl söyleyeyim,
En aza indirmek
gerekiyor.
Akşam da yine öğlen gibi olacak.
Öğlen gibi olabilir. Ama ben genelde şöyle öneriyorum. Yani öğlen sebze yediysen akşama mutlaka et olsun. Yani proteinin mutlaka olsun. Hı hı. Şimdi protein de eksik alınca kas kaybı oluyor. Hı. O yüzden öğlen et yediysen akşama protein. Öğlen protein aldıysan akşama da sebze gibi.
Anladım. Öyle bir dengesi
aynen
var.
Aynen öyle.
Artık detayları diyetisyenimizle tabii birebir görüşmek gerekir. Çünkü onu da söylediği gibi gerçekten zor ve dikkat edilmesi
çok
gereken
dikkat
bir diyet. Ve uzun süre yapılmaması gereken bir diyet. Kısa sürede ancak bu kadarını dinleyicilerimizle paylaştık, ama gerçekten çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
ağzınıza
teşekkür
sağlık.
Ediyorum. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen Feride Şimşek benliğiyle son dönemde çok revaçta olan ve herkesin merak ettiği ketojenik diyeti konuşuyoruz. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız da
bir yere,
şey.
Yemek.
Hayatın Sesleri.